Ayrım 22. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 318. Prens Jetta torununa gülümsedi. Kocan kadınlar dairesinde hakkında korkunç şeyler işittiğin Buda'yla da buluşmak isteyecektir. Bu doğru değil Prens Jetta. Kadınlarımızın çoğu Efendi Buda'yı takdir ederler dedi Ambalika birden zarif bir prenses haline bürünmüştü. Ya sen?
Tam olarak bilmiyorum. Bir mum gibi sönüp gitme fikrinden hoşlandığımı söyleyemem. Mahavira'nın çok daha ilginç olduğunu düşünüyorum.
Mahavira'yı görüp dinledin mi? Prens Jetta meraklanmıştı. Ambalika evet anlamında başını salladı. Yaklaşık 6 yaşlarındayken Nidimen beni nehir yolu üzerindeki evinden çok uzakta olmayan Jaina Manastırı'na götürmüştü. Mahavira Manastır'ın önünde toprakta oturuyordu. Hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Hatırladığın kadarıyla ne söyledi? Prens Jetta torunuyla gerçekten ilgileniyor görünüyordu. Acaba karım olduğu için miydi bu? Dünyanın yaratılışını tanımlamasından hoşlanmıştım. Her şeyin bu dev insanın nasıl bir parçası olduğunu ve bizim de onun beli civarında bir yerde olduğumuzu biliyorsunuz. Tabii ki Mahavira'nın coğrafyası bize okulda öğretilenden farklıydı. Ama ben bu farklı okyanus çevrelerini seviyordum. Bir süt, bir de şeker kamışı okyanusu ve bir de arıtılmış okyanus. Konuşmasına ara verme alışkanlığına sahipti. Özellikle ilk yaratılış halkasına ilişkin tarifini beğendim. O zaman herkes 6 mil uzunluğundaydı ve hepimiz ikizdik. Her ikiz erkek bugün Pers ülkesinde uygulandığı gibi ikiz kız kardeşiyle evleniyordu. Kimse çalışmak zorunda değildi. Çünkü her istediğiniz şeyin yetiştiği 10 ağaç vardı. Ağaçlardan biri çanak çömlek ve tava haline gelen yapraklara sahipti. Bir diğerinde her tür pişmiş yiyecek yetişiyordu. En çok da bu ağacı sevdim. Korkarım açgözlü bir çocuktum. Sonra elbise yetiştiren bir başka ağaç vardı. Diğer bir ağaçta ise saraylar yetişiyordu. Gerçi bir sarayın muz gibi nasıl koparılacağını hala anlamış değilim. Fakat belki de saray olgunlaştığında şekerden yapılmış yere düşecekti. Su ise şaraptı. Ambalika sözüne yeniden ara verdi. Fakat abartmıyorum, sadece hatırladıklarımı anlatıyorum size. Çok yaşlı olduğunu düşündüm. Doğru düzgün giyinmiş olduğunu, anadan üryan olmadığını göstermekten memnun olduğumu hatırlıyorum. O gece evliliğimiz hoş bir şekilde tamamlandı. Ben memnundum, o da memnundu. Veda tanrıların da memnun olduğunu sanıyorum. Zira 9 ay sonra ilk oğlum doğdu. Düğünden çok da uzun olmayan bir süre sonra kurak mevsimin en hararetli günlerinde Kral Bimbisara tarafından özel olarak kabul edildim. Beni kuru, tozlu kümeler halinde toplanmış, çekirge sesleriyle dolu bahçelere bakan küçük bir odada kabul etti. Bimbisara hemen konuya girdi. Dünya kralı sayılmasa da her zaman savaşçı kraldı. Bu arada Kataya gidene kadar dünya kralı fikrinin sadece büyük kralımızı görmüş arilere özgü olduğunu sanıyordum. Fakat Katay'da bana bir zamanlar tek bir kralın gökle ahenk içerisinde Katay'a verdikleri isimle ortak krallığı yönettiği ve bir gün yeniden geleceği ve gökün oğlu olarak tanınacağı söylendi. Sadece bir tek tanrı olduğundan tek bir de evrensel kral olmalıdır. Aslında tabii ki dünyada birçok kral ve prens olduğu gibi gökte ve yerde de birçok sahte tanrı bulunmaktadır. Bununla birlikte bütün insanların tekliğe özlem duyduğu bence açıktır. Katayların arilerle hiçbir şekilde bağları yoktur. Ama onlar böyle olduğumuzu düşünüyorlar. Hiç şüphesiz onları bilge tanrı esinlemiş olmalı. Bimbisara'dan kervanla birlikte Şrivasti'ye gitme izni istedim. Gitmekte özgürsün oğlum. Bimbisara bana kendi ailesinin bir üyesi gibi davranıyordu. Aslında Veda yasalarına göre öyleydim de. Buda ile karşılaşmaya can atıyorum. Tabii ki Kral Pasedani'nin ısrarlı davetinden hiç söz etmedim. Buda'yı izlemek için krallığımdan vazgeçerdim dedi Bimbisara. Fakat bunu yapmama izin verilmiyor. Evrenin kralı her istediğini yapabilir. Kralın sarayında kimse tam anlamıyla samimi değildir. Bimbisara menekşe rengi sakalını sıvazladı. Evrensel hiçbir kral yoktur dedi gülümseyerek. Sen de bunu biliyorsun. Eğer olsaydı bile bu Dara olurdu. Bunu tabii ki baş başayken söylüyorum. Dara'nız birçok büyük ülkenin efendisi. Fakat iddia ettiği gibi bütün ülkelerin hakimi değil. Senin de bildiğin gibi. Benim de bildiğim gibi sayın kral. Senin de bildiğin gibi diye tekrar etti belli belirsiz. Eğer bu da sana at kurbanı hakkında soru sorarsa Ari tanrılarına saygı göstermek zorunda kaldığını söyle. Bunu hoş görmez mi? Hoşgörüsüzlük etmese de bunu tasvip de etmez.
Fakat prensipte bütün hayatları kutsal kabul eder. Bu nedenle savaş gibi hayvan kurbanı da yanlıştır. Fakat siz bir savaşçı, bir kral ve bir ağrısınız. Hayvanları tanrılarınıza kurban etmeli. Savaşta düşmanlarınızı ve barışta yanlış yapanları öldürmelisiniz. Bütün bunları yaptığım oranda yeniden doğduğum bu bedenimde aydınlanmayı bilemeyebilirim. Gözlerinden gerçek yaşlar boşanıyordu. Oğlunun gözlerinden sonsuza kadar kendiliğinden akan sıvılara hiç benzemiyordu bu yaşlar. Bir gün bütün bunlardan kurtulabileceğim umudunu taşıdım hep. Başına taktığı mücevherli sarığa dokundu. Sonra hiç olduğum zaman Buda'nın 8 katlı yolunu izleyebilirim. Neden bunu yapmıyorsun? Gerçekten meraklanmıştım. Zayıfım da onun için. Bimbisara başka herkese karşı temkinli, esrarlı, tedbirli davranıyordu. Bana karşı ise çoğu zaman şaşırtıcı biçimde açık yürekliydi. Onun dünyasının tamamen dışında olduğum için siyasi olmayan meselelerde benimle serbestçe konuşabildiğini sanıyorum. Torunuyla evli olmama rağmen hala büyük kralın elçisiydim. Bir gün elçilik görevim sona erecekti. Nezaketten sarayda hiç kimse ayrılmamdan söz etmiyordu. Bununla beraber Pers ülkesine dönüş her zaman aklımdaydı. Son buluşmamızda bu Bimbisara'nın da aklına düşmüştü. O ne düşünürse düşünsün ben kervanla ülkeme geri dönmeye karar verebilirdim. Bildiğim kadarıyla pekala bunu yapabilirdim. Görevim tamamlanmıştı. Pers İmparatorluğu ile Magadha arasında ticari ilişki kurulmuştu. Bir tarafın altını, diğer tarafında demiri olduğu sürece bu ilişkiyi sürdürmemek için hiçbir neden yoktu. Fakat Bimbisara ile buluşmamız sırasında kararsızdım. Amerika'yı bırakma niyetinde değildim. Öte yandan Hindistan'dan ayrılma fikrine ne tepki vereceğini de bilmiyordum. Ayrıca eve döneceğimi söylediğimde Ajatasattru'nun ne diyeceğinden ve ne yapacağından da korkuyordum. Ganj'da olmasa da gözyaşları içinde boğuldum. Zayıfım dedi Bimbisara şalıyla gözyaşlarını silerken. Burada yapacak işlerim var hala. Bütün kabile şeflerinin toplandığı bir sangha kurmaya çalışıyorum. Onlarla tek tek buluşuyorum tabii ki. Şimdi yılda en az bir kere bir araya gelmelerini ve bana sorunlarından söz etmelerini istiyorum. Magadha'yı bir cumhuriyet haline getireceksin dedim. Ve şaka yaptığımı göstermek için gülümsedim. Bir yabancıyla iç politikayı tartışmak istemesinden bir ölçüde rahatsız olduğumu itiraf ediyorum. Fakat Bimbisara'nın yaptığı yüksek sesle düşünmekten başka bir şey değildi. Kabile şefleri zenginliğimizin sırrıdır. Onları kontrol ettiğin zaman güçlenir, zenginleşirsin. Eğer onları baskı altına alırsan yok olursun. Her şefi bizzat tanıyan ilk Magadha kralıyım. İşte bu nedenle evrensel kralım ya. Hayır, bir cumhuriyet oluşturmuyorum. Sonunda beni işitmişti. Servet sahibi her adamın kendisini kral sandığı şu cumhuriyetlerden nefret ediyorum. Bu hiç de doğal değil. Bir ülkede sadece bir kral olabilir. Aynen gökte bir güneş ya da bir ordunun başına tek bir komutan olabileceği gibi. Parsenadi'ye ona olan sevgimizin sürekli olduğunu söyle. Elbette sayın kral. Bimbisara şimdi tahmin etmekte zorlandığım bir konuya gelmeye hazır görünüyordu. Ona kız kardeşinin geliştiğini, at kurbanını yerine getirdiğini ve aramızda sorun çıkarmak isteyenleri önemsememesi gerektiğini söyle. Ben yaşadığım sürece buna muvaffak olamayacaklar. Beklendiği gibi ona baktım. Bir Hint kralının yüzüne bakabilirsiniz. Aslında ona doğrudan fakat mütevazi bir şekilde bakmazsanız bunu hakaret kabul eder ve telaşlanırdı. Buda'ya git. O altın kalpli insanın önünde yüzü koyun yere kapan. Ona ilk buluşmamızdan bu yana geçen 37 yılda ayda 6 kere 8 katlı ahlak manzumesini yerine getirdiğimi söyle. Ve yine ona bana bir zamanlar söylediği şu hakikati henüz anlamaya başladığımı söyle. Tek gerçek bağlılık nefsinden mutlak feragattır. Ona senede bir kere dünyevi şeyleri terk ederek onu izleyeceğime dair kendim için özel bir kural koyduğumu söyle. Kral Bimbisara'nın dünyayı terk etme hakkında ciddi olup olmadığını kimse bilemeyecek. Ben onun ciddi olduğunu düşündüğüne inanıyorum. Gerçi dini meselelerde bunun pek de önemi yoktur. Ajatasattru bana babasının sarayının başkatiplik odasında veda etti. Bir zevk düşkünü için zamanın hatırı sayılır bir kısmını kralın özel meclisinde ve başkatibiyle birlikte geçiriyordu. Magadha da ülkeyi yönetme işini fiilen başkatip yürütüyor, kendisine çoğu ehliyetsiz ve görevleri babadan oğula geçen 30 kadar katip yardımcı oluyordu. Saray baş mabeyincisi olarak Varsakara'nın görevi sadece saraya değil, gizli muhafızına nezaret etmekti. Başkatipten daha güçlü olduğunu söylemeye gerek yok. Bunun yanında eğer Bimbisara yozlaşmış ve entrika dolu saraydaki krala sadece bir dost olarak bakmakla kalmayıp aynı zamanda onun adına vergi toplayan, kendi paylarını alan ve geri kalanı hazineye gönderen kabile şefleriyle sıkı bir ittifak halinde ülkeyi yönetme yolunu tercih etmese kraldan da güçlü olurdu. Kral kabile şefleri tarafından çok seyrek olarak aldatılırdı. Sus'ta olduğu gibi çeşitli katipler devletin farklı işlevlerini yerine getirir. Geleneksel olarak başrahip her saltanat devrinde krala yakındır. Fakat Budist Bimbisara Veda tanrılarının resmi himayesine nadir olarak başvururdu. Bu tanrıları tek yüceltme töreni bu yakınlarda yapılan at kurbanıdır. Kral özel meclisin içerisinden birini savaş bakanı ve yüksek hakim olarak atar. Bu kişi ülkedeki diğer yargıçlara başkanlık eder ve doğrudan krala gitmeyen davalara bakar. Ayrıca bir hazinedar ve bir baş vergi tahsildarı atar. Bu iki memurun büyük önemi vardır ve geleneksel olarak ömürlerinin sonuna kadar zengin biri olarak yaşarlar. Fakat Bimbisara zamanında bunlar sıkı biçimde kontrol ediliyordu. Kabile şefleriyle yapmış olduğu ittifak sayesinde sürekli olarak onların hareket serbestliklerini kısıtlıyordu. Murakip olarak da bilinen bakan yardımcıları da bulunmaktadır. Bütün ham maddeler krala ait olduğundan demir madenleri benden efendisinin demirinin ihraç değerinin %5'ini isteyen ki bunu ödedim bir murakip tarafından yönetilmektedir. Bütün ormanlar da krala ait olduğundan filler, kaplanlar, egzotik kuşlar, inşaat için kullanılan kereste ve yakacak odun tek bir murakibin kontrolündedir. Aslında Hint hayatının neredeyse kazanç getiren her kaynağı devlet tarafından yönetilmektedir. Kumardan, damatılmış içki satışından, fuhuş evlerinden sorumlu murakiplar da vardır. Sistem genel olarak çok da kötü işlememektedir. Eğer kral uyanıksa ve isterse her şeyin hızlı bir şekilde yürümesini sağlayabilir. Aksi takdirde devletin günübirlik yönetimi yavaş yürüyen bir iştir. Ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Yapmadığım bir şey hiçbir zaman tamamıyla yanlış olamaz. Bu sevgili Demokrit, dini değil siyasi bir gözlemdir. Özel meclisin 30 üyesi sarayın giriş katındaki yüksek kubbeli odada alçak divanlarda oturuyordu. Bu oda bir anlamda bizdeki kralın ikinci kalem odasına karşılık gelmektedir. İçeri girdiğimde Ajatasattru ayağa kalktı. Bir prens ve de kayınpederimin önünde eğildiğimde bana yaklaştı ve beni kucakladı. Beni bırakmayacaksın sevgili dostum değil mi? Lütfen gitmeyeceğini söyle. Bu sefer gözleri yaşla dolmadı. Gözleri bir ağacın alçaktaki dalı üzerinden size bakan bir kaplanınki kadar parlak ve ışıltılıydı. Daha önceden hazırladığım dokunaklı bir konuşma yaptım. Sonra Ajatasattru beni uzun odanın en ucuna götürdü. Bütün insanların dünyanın her yerindeki saraylarda yaptığı gibi sesini alçalttı. Sevgili dostum, Kral Pasenadi'ye yeğeninin onu sanki kendi oğluymuş gibi sevdiğini söyle. Söyleyeceğim Sayın Prens. Söyle ona dedi Ajatasattru bir defa daha kulağıma fısıldayarak. Nefesi biberli salça kokuyordu. Ona mümkün olduğunca nazik bir ifadeyle gizli muhafızımızın hayatına kastedileceğini öğrendiğini söyle. Çok kısa bir süre sonra olacak bu. Onu açıkça uyaramayacağımızı anlıyorsun. Bunu o da anlayacaktır. Kosova'da ajanlarımız olduğunu kabul etmek bizim için utanç verici olur. Fakat sen tarafsızsın. Dışarıdan bir yabancısın. Kendine dikkat etmesini söyleyebilirsin ona. Peki ama suikastçılar kim dedikten sonra bir saray adamının öngörüsünde bulundum. Cumhuriyetler Federasyonu mu? Ajatasattru o an aklına gelmeyen bir fikir ileri sürdüğüm için minnettar olmuştu açıkçası. Evet, Kosova'yı harabeye çevirmek istiyorlar. Zaten öyle ya neyse. İşte bu nedenle Ajatasattru'nun ağzından sessizce Virudhaka, kralın oğlu sözcükleri döküldü. Baş suikastçılarıyla yakından gizlice ve haince birlikte çalışıyorlar. Neden şaşırdığımı bilmiyorum. Her şeyden önce bana ismi verilen adam kayınbabasını öldürmüştü. Fakat bir kayınbaba gerçek baba değildir ve Arilerde babanın kutsallığına duyulan inanç yasalarının en temel parçasıdır. Ajatasattru'ya inanmış mıydım? Bunu unutalı çok oldu. Fakat inanmadığımı sanıyorum. Bir kuşun ötmesi gibi konuşma eğilimine sahipti. Sesini titretir, gevezelik eder ve havayı anlamsız seslerle titreştirirdi. Ertesi gün öğle vaktinde Varsa Karaban'a Rajagriha'nın kuzey kapısına kadar eşlik etti. Kervanın birinci kısmı şafak vaktinden önce yola çıkmıştı ve şimdi kervanın başı ile kuyruğu birbirinden 2 mil kadar uzaktı. Ben ortada bir avuç elçilik görevlisiyle birlikte yolculuk ediyordum. Kervanla birlikte Pers ülkesine dönüp dönemeyeceğimden hala emin değildim. 2 yıldır gerçek dünyayla olan ilişkim kesilmişti. Bu süre içerisinde Sus'tan bana hiçbir mesaj ulaşmamıştı. En hafif deyimiyle kendimi tecrit edilmiş hissediyordum. Pasenadi'yi iyi bir müttefik olarak görüyoruz, dedi Varsakara. Yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerine bir ağız dolusu kızıl renkli biber yaprağı suyu püskürterek. Hayvanın kulağını boyamıştı. Kuzey yönünde göz alabildiğince öküzler tarafından çekilen demir yüklü binlerce araba sarı toz bulut içerisinde yol alıyordu. Eritilmiş demir olağanüstü derecede kaliteliydi. Elçilik görevlilerimden biri Magadalılara demirin Pers usulüyle nasıl eritileceğini öğretmişti. Zayıf bir müttefik her zaman iyi bir müttefiktir, öyle değil mi, dedim. Varsa karaya şaka yapmak zayıf bir kafes içerisindeki bir kaplana değnekle vurmaya benziyordu. Bazen öyle, bazen ise değil. Fakat yaşlı adamı oğluna tercih ederiz. Ortasında durduğumuz Hintli kalabalık aşırı gürültü yapıyordu. Dolayısıyla gizlice dinlenilme tehlikesi yoktu. Doğru mu, diye sordum. Varsa kara evet anlamında başını salladı. Yağmurlu mevsim sona ermeden yeni kral tahta çıkacak. Umarım orada olmam. Umarım bunu engellersin. Nasıl? Yaşlı adamı uyarmalısın. Perslerin Kosala'da güçlü bir kral istemediğinden eminim. Budistler ülkeyi kontrol ederken nasıl güçlü bir kral olabilir ki? Varsakara şaşırmış görünüyordu. İyi ama ülkenin kontrolü onların elinde değil ki. Hem olsa da ne fark eder? Öyle görünüyordu ki Varsakara, Budistlerin ve Jainacıların kurulu düzene yönelttikleri tehditle ilgili konuşmasını unutmuştu. Onu çılgın olarak gördüğümden sözcüklerimi dikkatle seçiyordum. Bana öyle geliyor ki manastırlar cumhuriyetçilerle dolu ve Kosala'yı ve tabii ki Magadha'yı da zayıflatmaya koyulmuşlar. Tam aksine, dedi Varsakara. Bana Varanasi'den dönerken söyledikleriyle şimdi söyledikleri çelişiyordu. Budistler ve Jainacılar bir kral için bulunmaz yardımcılardır. Hayır, hatalı olan Pasenadi'nin kendisi. O, öte dünyadan ya da bu insanlar her neye inanıyorlarsa ondan başkasını düşünmeyen bir aziz adeta. Bu sıradan bir insan için takdir edilecek bir şey. Fakat bir kral için değil. Yaşlı aptal krallığı uzun süre önce bırakmalıydı. Böylece çocuğu uslandırabilirdik. Varsakara'nın Pasenadi'nin karakteriyle ilgili olarak yaptığı analiz beni ilgilendirmemekle beraber, ki prensipte siyasi meselelerle ilgili olarak söylediği tek bir sözcüğe bile hiç inanmazdım. Şimdi Budizmi onaylıyor görünmesi beni şaşırtmıştı. Ona bunun nedenini sordum. Varsakara'nın cevabı kurnazcaydı. Bu, dünyanın dua ederek, bütün canlılara saygı duyarak ve dünyevi varlıkları istemeyerek kurtulunması gereken bir hastalık olduğuna inanan bir din, hükümdar için muazzam bir yardımcıdır. Ayrıca insanlar maddi şeylere düşkün olmadıklarında bizim sahip olduğumuz şeyleri istemeyeceklerdir. Eğer bütün canlılara saygı duyarlarsa bizi öldürmeye ya da yönetimimizi devirmeye çalışmayacaklardır. Açıkça söylemek gerekirse gizli hafiyelerimiz vasıtasıyla Jainacıları ve Budistleri teşvik için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal olarak onları bir tehdit saysaydık ama tamamıyla olumsuz özellikler taşıyorlar. Çalışmayıp dilencilik yapıyorlar. Bunlardan nasıl asker yapabilirsiniz? Buna çalışmıyoruz ki. Ayrıca onlar keşişten başka bir şey değiller. Jainacıların ve Budistlerin çoğunluğu sadece Mahavira'ya ve Buda'ya saygı duyar ve sonra diğer herkes gibi işlerine devam ederler. Tabii tek bir farkla. Bize diğer herkesten daha az problem çıkarırlar. Kalben cumhuriyetçi olduklarından mı? Varsakara güldü. Öyle bile olsalar ne yapabilirlerdi ki? Her neyse, dünya onları pek ilgilendirmiyor. Bu da dünyayı olduğu gibi seven bizler için iyi bir şey. Öküz arabam artık hazırdı. Varsakara ile vedalaştık. Caraka ve ben kalabalığı itip kakarak, kendimize yol açmaya çalışarak muhafızlarımın beklediği yere vardık. Hintliler gibi giyinmiş olmalarına rağmen Persler gibi silahlanmışlardı. Arabaya kumaş kaplı ve içi doldurulmuş oturaklar konulmasına ısrar ettim. Umulmadık biçimde dediklerim yapıldı. Caraka ve ben oturaklara kurulduğumuzda sürücünün kamçısı öküzlerin böğürlerinde şakladı ve bir sarsıntıyla 220 millik Şravasti yolculuğuna başladık. Amerika benimle gelmiyordu. Zira ateşli bir hastalığa tutulmuştu. Hamile olma ihtimali de bulunduğundan seyahat etmesinin tehlikeli olacağına karar verdik. Geri geleceksin değil mi, dedi Amerika. Olduğu yaşta ve çok mutsuz görünüyordu. Evet, dedim. Yağmurlu mevsim biter bitmez. O zaman oğlunu doğurduğumu görebileceksin. Bilge Tanrı'ya o zamana kadar evde olmak için dua edeceğim, dedim ve onu kucakladım. Gelecek kış, dedi Amerika kesin bir dille. Üçümüz de Sus'a gideceğiz.
22. ayrımın sonu, sayfa 329.